İşe git, eve dön, memlekete git, tatil bitince geri gel, yurt dışına git, gez, gör, geri dön. İnsanlar kayıp ruh eşini arıyormuşçasına dünyada aslında seyahat ediyor. Şimdi bir de uzaya yolculuk başladı. Hazır mısınız? Biliyorsunuz ki Türkiye'nin 10 yıllık milli uzay programı açıklandı. İlk hedef Ay'a gitmek. Ay'a gidecek İlk Türk astronot için de bir isim arayışı var. Kimi Alparslan diyor, kimi Cece Bey diyor, kimi Göktuğ diyor. Herkes bir şey söylüyor. Sizin de şayet bir fikriniz varsa bunu yetkili isimlere bildirmenizde fayda var. 10 maddelik plan açıklandığında gönlünde bu devlete ve millete dair güzel hisler besleyen herkes sevindi. Sureti haktan görünenler ise kendi bildiklerini yaptı, aslında görevlerini yaptılar. Ne yaptılar? Eleştirmeye kalktılar. Şaka yoluyla, dalga geçme yoluyla bu işi hafife almaya çalıştılar. Onlardan da zaten başka bir şey beklenmezdi. Biz onları kenara atalım, fırlatalım, kendi konumuza bakalım. Soru şu: neden böyle bir plana ihtiyaç duyuldu? Neden 10 yıllık bir yol haritası açıklandı? Video çekmek için araştırma yaptığımda bu konuya iki cevap buldum. Bu meseleyi iki temel üzerine koyabiliyoruz. 1- Uzay ekonomisi. 2- Uzay tarihçesi. Biz ekonomi deyince genelde ne anlıyoruz? Cebimizdeki paradan, kıyıdaki köşedeki 1-2 gram altından, yatırımdan, arsadan, borsadan vesaire bunlardan anlıyoruz. Nedir bu uzay ekonomisi? Biliyorsunuz ki insanlık uzaya ilk uydusunu 1957'de, ilk astronotunu da 1961'de gönderdi. O günden sonra dünyada bir uzay serüveni başladı. Amerikalılar 1967'de Armstrong'u gönderdi. Ruslar Yuri Gagarin'i gönderdi. Biz gönderdik, siz gönderdiniz tartışması artık bir serüvenden daha ziyade bir savaşa dönüştü. Türkiye uzay serüveninde biraz geride kaldı. İlk uydu TürkSat 1A uydusu 1994'te gönderildi. Daha sonra da başka çalışmalar yapıldı. Şu anda Türkiye'nin 4'ü haberleşme, 3'ü gözlem olmak üzere 7 aktif uydusu bulunuyor. 1957'de başlayan bu yarışta Amerika en önde. ABD bugüne kadar 830 uydu gönderdi. İkinci sırada Çin var. Çin'in gönderdiği uydu sayısı 280. Listenin 3. sırasında ise Rusya var. Rusya şimdiye kadar 147 uydu gönderdi uzaya. Çok önemli olan veri şu: şimdiye kadar uzaya gönderilen 1957 uydudan 145'i sivil amaçlı kullanıldı. 302 uyduysa askeri amaçlı kullanılıyor. Demek ki neymiş? Savaş sadece yeryüzünde değilmiş. ABD, Çin, Rusya, Hindistan, Almanya, Fransa'nın başını çektiği bu ülkeler her yıl milyarlarca dolar parayı uzayda daha fazla söz hakkına sahip olabilmek için harcıyor. Uzayda söz sahibi olmak ne demek? Uzayda güçlü olmak demek. Buradaki güç dengesini de iki ayağa oturtmak zorundayız: askeri ve ekonomik. Askeri güç dediğimizde hemen aklımıza silahlar, toplar, tüfekler, tanklar, uçaklar geliyor. Hayır, uzaydaki askeri mesele demek temelde GPS meselesi. Evet, çok ilginç. GPS, yani bugün telefonlarımızda bulunan ve bizi bir yere götürmek için kullandığımız, hayatımızı çok kolaylaştırdığını iddia ettiğimiz GPS'ler. İşte her ülkede kendi yerli ve milli GPS'ini yapıp uzaya gönderiyor ki yeryüzündeki hareketlerini sadece ve sadece kendisi kontrol edebilsin. Türkiye de bu konuda çok önemli bir adım attı ve TürkSat 5A uydusunu gönderdi. Bu hamle yerli ve milli GPS anlamında devasa bir adım aslında. Yerli ve milli GPS neden bu kadar önemli sorusunun cevabı da şudur: Allah göstermesin ama bir savaş çıktığında kendi GPS'inizi mi kullanmak istersiniz, yoksa düşmanınızın size sağladığı servisi mi kullanmak istersiniz? Elbette ki kendi GPS'inizi kullanıp düşman karşısında zafer kazanmak istersiniz. Ekonomik ayaksa şu: uzaya çıkan her ülke uzaya gönderdiği aracındaki bütün eşyaların patentini alıyor. Aslında orada bir de patent savaşı var. Amerika şimdiye kadar 650 patent aldı. Siz bir eşyanın patentini aldığınız için başka hiçbir ülke onu kullanamıyor. Kullanmak isterse para ödüyor, kullanmak istemezse de oturup sıfırdan inşa ediyor. İşte bu da size bir tahakküm alanı oluşturmuş oluyor. Ekonomik durumun ikinci ayağı ise asteroitlerden alınan parçalar. Biliyorsunuz ki asteroitler çok hızlı hareket ettiği için uzay aracının ona dengeli şekilde iniş yapması neredeyse imkansızdır. Bu yüzden bütün ülkeler asteroidi öpmek dedikleri yöntemi uyguluyorlar. Nedir o? Dönen asteroide yaklaşıyorsun, parçayı alıyorsun ve ardına bakmadan kaçıyorsun. Örneğin Japonya şimdiye kadar iki defa asteroidi öpme uygulaması gerçekleştirdi. Aldığı örneklerden bir tanesinde dünyada bulunmayan bir maden olduğu ortaya çıktı ve bu onların ekonomisi için, aslında dünya ekonomisi için devasa bir adım demek. Bu gelişmeleri anlatırken de işin dayandığı yer ilk başta söylediğim iki ayaklı meselenin ikinci ayağı, uzay tarihçesi. Orada yapılan her işlem uzay tarihçesine giriyor. Ay'a çıkmak, önce sert sonra yumuşak iniş gerçekleştirmek, astronotun inmesi, ayak basması, numuneler alınması, geri dönmesi, araştırmalar yapılması, tekrar gidilmesi, sonra Mars'a gidilmesi, sonra Mars'tan numuneler alınması, geri gelinmesi, araştırma yapılması, sonra diğer taraflara gidilmesi, başka yerlerin keşif çalışmaları, tüm bunların genel adına uzay tarihçesi deniyor. Peki bu nedir? Bu geleceğimize miras bırakmaktır. Aslında geçmişimiz bize devasa bir miras bıraktı. Zira bizim geçmişimizde o kadar büyük alimler ve o kadar büyük insanlar var ki birçoğu gökyüzüyle, astronomiyle yakından ilgilenmişlerdir. Harezmi, İbni Firas, İbni Heysem, Bursalı Kadızade Rumi, Uluğubey, Gıyasüddin Cemşit, Ali Kuşçu, Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi. Bunlar sadece birkaç isim. Aslında bu liste uzayıp gidiyor. Geçmişte yapılan devasa çalışmaların şimdi yenilerini yapma zamanıdır. Karanlıkta ne gizemler saklıdır, artık öğrenme vaktidir. Bırakın tasalanmayı, güzel düşler kurma anıdır.